Ayrım 50.
Tüm serbest kuvvetleri ise iyi korunan bir alanda toplayıp devrim ordusunun çekirdeğini oluşturmak gerekir. Ayaklanmanın Badenli liderleri ne yeterince cesarete ne de sezgi gücüne sahiplerdi. Bu denli cüretkâr bir planı görünce dehşete kapılıp Marx ve Engels'in öğütlerini reddettiler ve böylece ayaklanma kısa sürede başarısızlığa uğradı. Marx ve Engels de Baden'den Kaiserslautern'e geçtiler. Orada Fals geçici hükümeti üyeleriyle görüştüler. Sınanmış bir Kölnlü yoldaşın, komünist Dester'in yardımıyla Marx Paris'e işçileri ve küçük burjuvaları birleştiren Sosyal Demokrat Parti'nin kendilerine yakıştırdıkları adla dağlıların yanına gitmek için Demokratik Merkez Komite'den belge aldı. Partinin 1793 olaylarından esinlenerek kendine uygun gördüğü isim Dağlılar, Montagnard, 3. Cumhuriyet'in yöneticilerini deliye çeviriyordu. Cumhuriyet'in başında Fransa Başkanı Louis Napolyon Bonaparte ve Haziran ayaklanmasını acımasızca bastıran General Cavaignac vardı. Fransa'nın yolunu tutan Marx ve Engels, Hessen Prensliğinden geçerken isyancı oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. Bu ortamda her şey olabilirdi. Almanya'da başarısızlığa uğrayan devrimden sonraki kargaşa ortamında askeri mahkemenin önüne çıkarılıp kurşuna dizilmek de tesadüfen serbest bırakılmak da aynı derecede olasıydı. Marx ve Engels Darmstadt'tan Frankfurt'a götürüldüler ve nasıl bir anda tehlikeli bir suçlu görülüp tutuklandılarsa aynı şekilde birden salıverildiler. Karl, Almanya'nın mevcut koşullarında yeni bir devrimci hareketin canlanmayacağını gördüğü için doğrudan Paris'e geçti. Engels ise geri çekilen isyancılara yardım etmek amacıyla Kaiserslautern'e döndü. Tahminleri tamamen doğrulandı. En kararlı komünistler aynı zamanda en kararlı askerler olmuştu. Kendisi de böyle bir insan olan Engels, komutanlığını Prusya emekli teğmeni Willich'in yaptığı gönüllü müfrezeye katıldı. Bu müfreze Prusya kalesi Landau'yu başarıyla kuşattı. Eğer ayaklanmacıların topları olsaydı bu kale kolaylıkla zapt edilebilecekti. Engels kendine özgü bir enerji ve irade ile katıldığı çatışma sırasında ayaklanmanın Kaiserslautern'deki idare merkezine dilekçe üstüne dilekçe yazarak Willich için obüs topları istiyordu. Ama Baden'deki geçici hükümetin yöneticileri Engels'in eleştirilerinden hoşlanmadılar ve Engels sınır yakınlarında bir Fals kasabasında tutuklandı. Elleri bağlı ve yaya olarak Kaiserslautern'e götürüldü ve orada bir hapishaneye tıkıldı. Bunu öğrenen gönüllü müfrezelerdeki Ren işçileri ve askerler, Engels serbest bırakılmazsa mevzilerini terk edeceklerini bildirdiler. İsyancı birliklerin protestosu ve kızgınlığı öylesine tehlikeli bir boyuta ulaştı ki, geçici hükümetin emriyle sadece 24 saat sonra Engels serbest bırakıldı ve kendisinden binlerce kez özür dilendi. Kısa bir süre sonra karşı devrimci Prusya askerlerinin taşraya doğru ilerlediği haberi geldi. Friedrich yine silaha sarıldı. Fals Baden ordusu, İsviçre'ye püskürtülünceye dek disiplini ve cesaretiyle ünlenmiş Willich'in gönüllü müfrezesinin girdiği bütün çatışmalarda yer aldı. Bu askerler tüm Baden ordusu geri çekilinceye kadar ilerleyen Prusyalıların saldırısını karşılamakla yükümlüydü. 1849 yılının Temmuz ayı ortalarında Güney ve Batı Almanya'daki ayaklanma tamamen bastırıldı. Her şey bitmişti. Engels sağ kalan mücadelecilerle birlikte İsviçre topraklarına geçti. Yaklaşık iki ay boyunca Friedrich ve Karl birbirlerinden hiçbir haber alamadılar. Marx'ın tutuklandığına dair dolaşan söylentilerden endişeye kapılan Engels, Temmuz sonunda Vevey kantonundan Jenny Marx'a şunları yazdı. Sevgili Bayan Marx, siz de Marx da bu kadar uzun süre haber vermediğime şaşıracaksınız. Marx'a yazdığım gün Kaiserslautern'den, Prusyalılar tarafından ele geçirildiği için Hamburg'un Paris'le irtibatının kesildiği bildirildi. Bundan dolayı mektubu gönderemedim ve Willy'in yanına gittim. 4 çatışmada yer aldım. Bunlardan ikisi oldukça ciddiydi, özellikle de Rastatt yakınlarındaki. O zamandan beri anladım ki çok övülen o yiğitlik, insanın sahip olması gereken özelliklerin arasında en sıradan olanıdır. Kurşunların vızıldaması en kolay iş ve sefer boyunca çok rastlanan ödlekliğe karşın ben çatışma sırasında korkaklık gösteren 10 kişi bile görmedim. Ama aptalca korkusuzlar çoktu. Bizim kol ordu, düşmanı ateş altında tutarak Baden ordusunun geri çekilişini sağladıktan sonra biz herkesten 24 saat daha geç İsviçre yolunu tuttuk ve dünden beri ben burada Vevey'deyim. Sefer ve İsviçre'ye yürüyüş sırasında bir tek satır bile yazmam olanaksızdı. Ama şimdi size haber vermek ve bir an önce yazmak için acele ediyorum. Çünkü Baden'de Marx'ın Paris'te tutuklandığı söylentisi kulağıma çalındı. Hiç gazete görmedik ve bundan dolayı hiçbir şey öğrenemedik. Bunun doğru olup olmadığını kontrol edemiyorum. Siz benim kaygılarımı anlıyorsunuzdur ve dolayısıyla beni bu endişeden kurtarmanızı, Marx'ın durumunu bildirmenizi ısrarla rica ediyorum. Bu söylentiyi doğrulayacak hiçbir şey duymadığımdan dolayı hala Marx'ın tutuklanmasının doğru olmadığını umut ediyorum. Marx'ın serbest olduğundan bir emin olabilseydim. Sıklıkla düşünüyordum ki ben Prusya kurşunlarının altındayken Almanya'da bulunanlardan ve özellikle Paris'teki Marx'tan daha az tehlikedeydim. Beni bu endişeden hemen kurtarın. Bu arada Marx bütün ailesiyle birlikte artık Paris'teydi. Engels'in durumu için endişelenen Karl da dostundan aldığı bu mektuba çok sevindi. Ağustos sonunda Engels Marx'ın yanıtını aldı. Sevgili Engels, beni Bretanya'nın Pontinis bataklıklarındaki Morbihan eyaletine sürüyorlar. Sen anlıyorsundur ki bu örtülü cinayet girişimine razı olmayacağım. Bundan dolayı Fransa'yı terk ediyorum. İsviçre için bana pasaport vermiyorlar ve dolayısıyla Londra'ya gitmek zorundayım. Üstelik en geç yarın. Zaten İsviçre'de kısa bir süre sonra ani bir darbeyle tüm fareler kapana kısılacak. Bunun yanı sıra Londra'da bir Alman gazetesi kurmak için uygun koşullar var. Paranın bir kısmı garantilenmiştir. Bundan dolayı sen hemen Londra'ya gitmek zorundasın. Bu güvenliğin için de önemli. Prusyalılar seni iki kez kurşuna dizebilirler. Bir, Baden için, iki, Elberfeld için. Ve hiçbir şey yapamadığın İsviçre'de ne işin var? Londra'ya gelmenin önünde hiçbir engel yok. Bundan eminim. Sen İsviçre'de kalamazsın. Karım şimdilik burada kalıyor. Sevgilerle K.M. Marx Paris'te kudurganlık derecesinde saldırganlaşan gericilerin devrimci demokrasiye yönelik gittikçe daha acımasız hale gelen saldırılarına tanık oldu. Daha geldiği ilk gün Poitiers sokağında yürürken elinde tesbihi olan yaşlı bir kadın onu durdurdu ve haç işareti yapıp Ave Marie diye fısıldadıktan sonra küçük bir kitap uzattı. Bu, düzenin partisi tarafından halka yönelik olarak çıkarılan, sosyalizme karşı korku ve tiksinti uyandırmayı amaçlayan 30 broşürden bir tanesiydi. Kendilerine düzenin partisi adını veren bu karşı devrimci grubu Karl tanıyordu. Grup, Orleansçılardan, Bonapartçılardan, Lejitimistlerden, Katoliklerden ve hatta ekonomik reformları şeytanın işi olarak ilan eden birkaç cumhuriyetçiden oluşuyordu. Eğer 5 kuruşa satamazlarsa, yaşlı zengin kadınlara verip gelen geçene dağıttırdıkları iğrenç vaazları, vicdansız ve yüreksiz satılmış kalemler büyük paralar karşılığında yazıyordu. Karl kendisine verilen broşürü öylesine açtı. Tirajı 500.000'du. Marx okudu. Kızıl biri insan değildir, o bir kızıldır. Onun aptal bir yüzü ve kaba bir yüz ifadesi, insanın yüzüne asla doğrudan bakamayarak bakışlarını domuz gibi kaçıran bulanık, heyecanlı gözleri, uyumsuz yüz hatları, küçük, soğuk, kırışık bir alnı, eşeğinki gibi biçimsiz bir ağzı, kocaman çıkık dudakları, alçakça arzuların işareti, ince çizgileri olmayan, büyük, geniş, hareketsiz bir burnu vardır. İşte genellikle her komüniste görebileceğiniz karakteristik özellikler bunlardır. Savundukları öğretilerin ve fikirlerin aptallığı onların yüzlerine yansımıştır. Marx broşürü bir bakkalın yanındaki çöpe attı. Karşı devrimci bayların safra kesesi ne kadar da dolmuş diye düşündü gülümseyerek. Galip çıktıklarını sanmalarına rağmen halk onları iyice korkutmuş. Eğlence düşkünü, satılmış tüccar kuzucukları olan Valon ve Theodor Mir ile kuka burunlu, yüzsüz polis ajanı Chenu da gerici yazılar konusunda ustalaşmışlardı. İğrenç küfürnameler yazıyor ve yayınlıyorlardı. Cazip olsun diye broşür kapaklarının üzerine çocuklara vaaz veren bir köy papazı ya da çiçekler arasında güvercin resmi çiziyorlardı. Broşürlerin başlıkları da yanıltıcı olmalıydı. Örneğin işçinin iman kitabı veya emekçinin sözleri, köylü nasıl mutlu olabilir, bir kulübede akşamlar, iş ve ekmek gibi. Sosyalizmle mücadele kafilesine katılan yazarlar arasında bazen ünlü ya da etkin isimlere de rastlanıyordu. Meclis üyesi Louis Belliot ve Mareşal Bugo, sosyalizm düşlerinden vazgeçmiş köylü aileleri tasvir etme kurnazlığında bulundular. Zenginlerin sadece yoksulların velileri değil, Tanrı'nın yeryüzünde kendi misyonunu sürdürmelerini istediği kimseler olduğunu hatırlayın ve kabullenin diye yazıyorlardı. Thiers de yeniden politik arenaya çıkmıştı. Hiçbir ekonomi bilgisine sahip olmayan Kral Louis Philippe'in eski bakanı, komünizm üzerine başlıklı bir kitap yazdı. Eski bakanın söylediklerine göre, komünizmde ortak çalışmamız, sevinmemiz ve yaşamamız gerekecektir. Yazdığı broşürle kendi mülkiyetinin savunulduğunu gören minnettar burjuvazi, Fransız pleb devrimiyle mücadele etmesi için Thiers'e epey kaynak sağladı. Thiers, banker ve fabrikatörlerden aldığı paralarla bir yayın evi kurdu ve oldukça ucuz, hatta bazen de parasız dağıtılan kitapçıklar çıkarmaya başladı. Bunlar Ahlak ve Politik Bilimler Akademisi'nin kısa eserleri adını taşıyordu. Ama halk Thiers'in yayınlarının kağıtlarını farklı, oldukça gülünç amaçlar için kullanıyordu. Karşı devrimcilerin broşürlerine, tezlerine, küfürnamelerine cevap olarak Yükselen Halkın Gözdesi, Paris'in Sesi, genç, ateşli Pierre Dupont'un şiirleri daha da cesur ve kışkırtıcı olmuştu. Sosyalizmin vardır iki kanadı, üniversiteliler ve işçiler ve o sınır tanımaz uçuşunda tanımaz son. Onlara Beranger'in heyecanlı ve iğneleyici şiirleri eşlik ediyordu. Hugo, her şeyi meydana çıkaran düz yazılarıyla sarsıyordu. Sosyalist fikirler eskiden olduğu gibi Paris'in varoşlarında hala hakimdi. Bu insanlar gerici ajitatörlere şöyle yanıt veriyorlardı. "Defolun, bizim çocuklarımız için parasız eğitime, hasta ve sakatlar için hastaneye, gücümüzün yeteceği bir iş gününe ihtiyacımız var. İnsanca yaşamak istiyoruz. Defolun. Üniformalı ve cübbeli yarasalar, takım elbise giymiş örümcekler. Kahrolsun toprak ağaları, papazlar ve zenginler." Kentte kolera salgını vardı. Doktorlar bu öldürücü hastalığı nasıl ve neyle tedavi edeceklerini bilemiyorlardı. Çaresizlik arttıkça halk korkusuzlaşıyordu. Boğucu yaz günlerinde evleri, ağaçları, hatta gökyüzünü saran toz ve yorgun emekçi halkın muzafferleri tehdit eden kızgınlığı ve ani patlamaları başkentte belirsizliği hakim kılıyor, endişe verici, gergin bir hava yaratıyordu. Fransa askerleri anayasanın 5. maddesine rağmen, Cumhuriyet asla kendi güçlerini başka halkların ulusal çıkarlarını çiğnemek amacıyla kullanmaz ve yabancı ülkelerin iç işlerine karışmaz. Roma'ya yürüdü ve ölümsüz şehri kuşattı. Olaylara hemen tepki gösteren, kolayca patlayabilen binlerce ve binlerce Fransız, sabahlara dek meydanları ve bulvarları doldurdu. hükümetin ve Bonapart'ın anayasaya uymasını, orduyu kanunlara saygılı olmaya çağırmalarını istiyorlardı. Ama kitlesel toplantılarda dile getirilen isteklere ve hazırlanan toplu dilekçelere yanıt verilmiyordu. Haziran'daki kanlı hesaplaşmadan sonra halk silahsız ve güçsüz kalmış, devrimci liderlerse öldürülmüş, hapislere tıkılmış ya da saklanmışlardı. Bu yıllarda dağlılar işçi hareketinin başına geçememişti. Hükümet geçen yılki kanlı katliamı tekrarlamak için bahane arıyordu. Yetkililer, ordu ve polisin emekçi halka karşı gericiliğin zaferini pekiştireceğini sanıyorlardı. Bu sırada emekçi halkın tüm düşmanları birleşirken, halk gerçek devrimci önderlerinden yoksun kalmıştı. Dağın partisi halktan kopuktu. Cumhuriyete karşı alttan alta komplo tezgahlayan hükümetin Düzen Partisi, dağı sıkı takip ve baskı altına almıştı. Marx yakından tanıdığı Montagnard'ların karşı devrimci güçlere karşı hiçbir ciddi karşı koyuşta bulunamayacağını anladı. Meclis duvarlarının arasında çok konuşkan ve havalı olan Montagnard'lar, 1848 yılında halkın karşısına çıktıklarında laftan öteye gidemediler. Üstelik devrimin kurtuluşu silaha bağlıyken barış çağrısı çıkarmışlardı. Haziran trajedisinden sonra olup bitenler hakkında bir soruşturma başlatmak üzere bir araştırma komisyonu kuran Ulusal Meclis, komisyonun başına yarı liberal, yarı cellat, her zaman alçak ve kurnaz Odilon Barrow'u getirdi. Barrow, Şubat devrimini engellemek için Louis Philippe'e yardım etmesi gerekenlerden biriydi ama bu konuda başarılı olamamıştı. Kraliyet hükümetinin başına geçmeyi hayal ediyordu ama monarşi düşünce yıkılmasını çabuklaştırmak için cumhuriyete uyum sağlamıştı. Baron'un olağanüstü yetkilere sahip olduğu komisyon, pratikte bir polis karakolundan farksız olduğunu ortaya koydu. Komisyon, Haziran hesaplaşmasında tutuklanmaktan kurtulmayı başaran herkesi yakalayıp cellatların eline teslim ediyor ya da cezaevine gönderiyordu. Uyduruk bir mektup, herhangi bir iftira, sorgu sırasında cesaretli davranmak, komisyona göre mahkum edilmek için yeterliydi. Meclis üyeleri, halk temsilcileri bile komisyonun sıkı takibi karşısında savunmasızdı. Louis Blanc, Kosidiyer gibi kararsız ve iradesiz temsilciler özel olarak izleniyordu. Düzen Partisi'nin sadık hizmetkarı Kavanyak'ın borusu ötüyordu ve o da açıkça adaletin gidişatına engel olmayacağını açıklamıştı. Dağın Partisi'ne sürekli polis darbeleri indiriliyordu. Bu yüzden safları gittikçe seyreliyordu. 3 Ağustos'ta Ulusal Meclis'te yargıç, dağın üyelerine karşı adli soruşturma başlatıldığını ilan etti. Buna gürültü ve kargaşa ile cevap verildi. Bütün Montagnard'lar yerlerinden kalkarak bağırmaya başladılar. Kanıt, suçumuzu ispatlayacak kanıtlar gösterin. Ledru Rollin ve Louis Blanc bankları yıkarak kürsüye hücum etti. Meclis başkanı onları zil sesiyle bastırdı. Böylece suçlananlara bir tek söz bile söyletilmedi. Bu arada yargıç hiçbir partiye üye olmayan kararsız temsilcilere karşı sahte deliller ve yalancı şahit raporları hazırlıyordu. Daha Temmuz'da Fransa İçişleri Bakanı Karl Marx'a polis müdürü aracılığıyla Bretanya'nın Morbihan eyaletine taşınmasını emretti. Bu sıtmalı bölgenin iklimi sağlık açısından son derece zararlıydı. Bu giyotine ya da kayene eşit. Oraya gitmemiz olanaksız dedi kararlı bir şekilde Jenny emri öğrendiğinde. Bu dönemde hamileydi, doğumu yakındı, 4. çocuğunu bekliyordu. Üstelik ailenin durumu neredeyse korkunçtu. Yeni Ren gazetesi son kuruşuna dek her şeyi götürmüştü. Marx, Freiligrad'la 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan LaSalle'den yardım istemeyi düşündü. Özgürlüğüne kavuşan LaSalle, hemen Prenses Sophie von Hatzfeld'in yarım kalan boşanma davası ile ilgilenmeye başlamış, buysa fikirdaşlarının canını sıkmış ve onları gücendirmişti. Özellikle Freiligrad büyük tepki gösteriyordu. Ne işi var LaSalle'in gidip de prensin aile bataklığını eşeliyor diye konuşuyordu kızgınlıkla. Marx'ın mektubundan onun maddi sorunlarını ve durumunu öğrenen LaSalle kendini gösterebileceği için sevindi. Karakter olarak cömert bir insandı ama övülmeye bayılıyordu. Ren dehası Karl Marx'ın bizzat kendisinden yardım istediğini çevresindekilere gösterme isteği, bir zamanlar aldığı eleştirilerden dolayı kırılan kalbini onardı. Çok hızlı hareket ederek tanıdığı tanımadığı herkese Marx'ın durumunu anlatıp mektubunu gösterdi. Böylece belirli bir miktar para topladı. Freiligrath çok daha farklı davranmıştı. Kendisi de çok zor durumda olmasına karşın kibar ve duygulu bir şekilde her şeyini dostuyla paylaştı. LaSalle'den bulunduğu rica üzerine çıkarılan büyük patırtıyı öğrenen Marx, can sıkıntısını ve üzüntüsünü gizleyemedi. Böylesine dilenmektense açlıktan ölmek daha iyidir diye konuşuyordu Jenny'ye, son derece sinirli bir ses tonuyla ve kaşlarını hüzünle çatarak. Güvenimi istismar eden LaSalle, cömertliğini sergilemek için karşısına ilk çıkanı anlatıyor. Bu kendini beğenmiş düzenbaza neden ricada bulundum ki? Bu olay beni gerçekten deli ediyor. Jenny de LaSalle'in onların sorunlarını ve durumlarını bu şekilde yaymasına en az kocası kadar kırılmıştı. Aileden biri gibi görülen, ailenin bütün zorluklarını bilen Lenshen ise öğretici bir tavırla ekledi. Kitapta da yazdığı gibi, ne verdiğin değil nasıl verdiğin önemlidir. Bay LaSalle'in sağ eli sol elinin ne yaptığını çok iyi biliyor. Uzun uzun düşündükten sonra Marx Britanya'ya gitmeyi reddedip ailesiyle birlikte Londra'ya taşınmaya karar verdi. Yakında doğum yapacak olan Jenny'nin sağlık durumu tüm ailenin birlikte yolculuk etmesini engelliyordu. Carl ev bulmak için tek başına gitmeliydi ama bu da çok zordu. Neredeyse hiç parası yoktu. Zor ve acımasız koşullar altında başlıyordu Carl'ın üçüncü sürgünü. 24 Ağustos'ta küçük ve eski bir gemi, coşkulu Fransa'nın kıyılarını terk etti. Güvertenin parmaklıklarına yaslanan Marx ufka bakıyor, manşın lacivert suları çalkalanıyordu. Marx gerginlik içinde Fransız devriminin yenilgisinin nedenleri üzerine düşünüyordu. Birkaç saat sonra dünyanın en güçlü endüstri ülkesinin topraklarına yine ayak basacaktı. Büyük İngiliz sanayicisiyle karşılaştırıldığında en zengin Fransız fabrikatörü bile bir küçük burjuva kalırdı. İngiltere'de sanayi, Fransa'da ise tarım yaygındı.